Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresi'nin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda min ihda al-umam فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا صدق الله العظيم.
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 27 İsven 1403, Hicri Kameri 16 Ramazan 1446 ve Miladi Takvimle 17 Mart 2025 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından İran basından seçmeler, Ramazan özel programı, İman Nuru ve Nehcül Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ile Japonya Dışişleri Bakanları görüştü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın mesajları çelişkili ve tutarsızdır dedi. Garibabadi İran, Ajansı ile nükleer denetim anlaşması kapsamında işbirliğine bağlı olduğunu belirtti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nin hedefinin İran'ın nükleer programı için diplomatik bir çözüm bulmak olduğunu açıkladı. Tahran ve Pekin arasındaki stratejik ilişkilerin genişletilmesine vurgu yapıldı. Şimdi haberler. İran ve Japonya Dışişleri Bakanları İran'ın nükleer programı hakkında telefon görüşmesi yaptı. Pars Today'in Taslim Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre bugün Japonya Dışişleri Bakanı Iwaya Takashi, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Arakçı ile yarım saat kadar süren telefon görüşmesi yaptı. İki bakan İran'a yönelik gelişmeleri, özellikle de nükleer meseleleri değerlendirdi. Japonya Dışişleri Bakanı mevcut durumda duyduğu endişeyi dile getirerek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğinin önemini vurguladı ve İran'ın nükleer sorunlarının barışçıl çözümü için müzakerelerin ilerlemesi adına somut ve yapıcı adımlar atmasının gerekli olduğunu belirtti. Bakan, Japonya'nın bölgedeki barış ve istikrar için diplomatik çabalarına devam edeceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Irakçı ise İran tarafının tutumunu ve çabalarını açıkladı. Her iki bakan, Japonya ve İran arasındaki çok yönlü görüşmelerin, özellikle de Dışişleri Bakanları seviyesindeki görüşmelerin bölgedeki barış ve istikrar için sürdürülmesinin önemini vurguladılar. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'dan gelen mesajların son derece çelişkili ve tutarsız olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay, Amerika'dan gelen mesajların son derece çelişkili ve tutarsız olduğunu belirterek bir yandan müzakere ve diyaloğa hazır olduklarını ifade ederken diğer yandan İran'ın çeşitli ticari ve üretim sektörlerine yönelik kapsamlı yaptırımlar uyguluyorlar dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, pazartesi günü düzenlenen haftalık basın toplantısında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'a gönderdiği mektupla ilgili detaylara değinerek, şimdilik bu mesajın medyada yayımlanması planlanmıyor. Basında çıkan haberler ise büyük ölçüde spekülasyondan ibaret ifadelerini kullandı. Bekai, Amerika'nın Yemen'e düzenlediği askeri saldırılar sonrasında İran'a yönelik suçlamalar ve tehditler hakkında ise şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti ülkenin toprak bütünlüğüne, güvenliğine ve ulusal çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya kesin bir şekilde yanıt verecektir ve bu konuda hiçbir tereddüt yoktur. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın Yemen'e yönelik askeri saldırısını kesinlikle bir suç ve kınanması gereken bir eylem olarak nitelendirerek bu saldırının Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası hukukun tüm ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı. Mikael Hamini, Amerika ne yazık ki mağdur ile suçluyu karıştırıyor dedi. Bekai, İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında ise her iki ülkede ikili ilişkilerin öneminin farkında. Bölgesel konular, özellikle Suriye ile ilgili bazı farklılıklar diyalog ve etkileşim yoluyla yönetiliyor. Hiçbir taraf iki Müslüman ve komşu ülke arasındaki iyi ilişkilerin başka meseleler veya yanlış analizlerle gölgelenmesini istemiyor açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa'daki bazı ülkelerin nükleer anlaşma kapsamında tetik mekanizmasını devreye sokma tehdidine karşılık bu mekanizmanın kullanılmasının kesinlikle karşı taraflara da etkileri olacaktır. İran'a karşı böyle bir adımın mantıklı ve meşru hiçbir gerekçesi yoktur. Ancak siyasi baskı amacıyla yasa dışı bir araç olarak kullanılabilir dedi. Amerika'nın İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme yönündeki tehditlerine de değinen Bekahi, bunun uluslararası hukuk ve halkların kendi kaderini tayin hakkıyla tamamen çeliştiğini belirterek, en önemli şey İran milletinin ortak iradesidir. Halk ve yetkililer geçmişte olduğu gibi bu zorlukları aşmanın yollarını bulup yönetecektir diye ekledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü ile yaptığı doğrudan istişarelere işaret etti ve İran'ın ulusal güvenliği ve çıkarlarını koruma çerçevesinde ajans ile nükleer denetim anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam ettiğini vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü ile yaptığı görüşmenin ardından resmi X hesabında şu açıklamayı yaptı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü ile açık ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim. Bu görüşmede İran ile ajans arasındaki işbirliği çözüm bekleyen iki konu, nükleer tesislerin güvenliği, nükleer meseledeki son gelişmeler ve yaptırımların kaldırılması konuları ele alındı. Garibabadi, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın uzun bir işbirliği geçmişine sahip olduğunu belirterek, mevcut küçük anlaşmazlıkların çözülebileceğini ancak bunun dış siyasi baskıların ajansa dayatılmaması ve ajansın bağımsız, teknik, tarafsız ve profesyonel bir yaklaşım sergilemesi koşuluna bağlı olduğunu söyledi. Ayrıca İran'ın ulusal güvenliği ve çıkarlarını koruma çerçevesinde ajans ile nükleer denetim anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kaldığını yineledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay, haftalık basın toplantısında Garibabadi'nin Viyana ziyareti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi ile görüşmesi hakkında şunları belirtti. Garibabadi'nin görüşmesi ajans ile etkileşim ve işbirliğimizin devamı niteliğindedir. Son günlerde İran'ın nükleer programına yönelik tehditlerin artması göz önünde bulundurulduğunda istişarelerimizi artırmamız doğaldır. Ajans yetkililerin müşterileriyle yapılan görüşmelerde bu tehditlerin sonuçlarına dair uyarılarda bulunuyoruz ve ortaya atılan iddialara karşı tutumumuzu ifade ediyoruz. Almanya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nin hedefinin İran'ın nükleer programı için diplomatik bir çözüm bulmak olduğunu açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Cenevre'de İran ile Avrupa Troikası temsilcilerinin gerçekleştirdiği son toplantının ardından Avrupa ülkelerinin İran ile işbirliğine devam edeceğini belirtti. İngiltere, Fransa ve Almanya, İran temsilcileriyle yakın zamanda nükleer program konusunda müzakereler yürüttü. Ancak Avrupa Troikası 2015 nükleer anlaşmasının bazı maddelerini içeren tetik mekanizmasını devreye sokma tehdidinde bulundu. Bu mekanizma geniş kapsamlı uluslararası yaptırımları yeniden uygulamaya koyma yetkisi veriyor. Bu madde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015 nükleer anlaşmasını onaylayan kararına bağlı olarak İran'ın balistik füze programına ilişkin yasaklar da içeriyor ve Ekim ayında diğer anlaşma maddeleriyle birlikte sona erecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai daha önce yaptığı açıklamada tetik mekanizmasının devreye sokulması için hiçbir meşru gerekçe yoktur diyerek İran ile Avrupa arasında yeni bir müzakere turunun düzenlenme ihtimaline işaret etmişti. İran İslam İnkılabı Rehberi Uluslararası İlişkiler Danışmanı, İran ile Çin arasındaki stratejik işbirliğinin siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel alanlarda özel bir öneme sahip olduğunu belirtti. İran İslam Devrimi Liderinin Uluslararası İlişkiler Danışmanı, İran ile Çin arasındaki stratejik işbirliğinin siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel alanlarda özel bir öneme sahip olduğunu belirterek ortak kapasitelere daha fazla odaklanılması gerektiğini vurguladı. Ali Ekber velayeti Tahran'daki Çin Büyükelçisi Zhong Piwei ile gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini genişletme konularını ele aldı. Çin Büyükelçisi ikili ilişkilerin giderek gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pekin'in Tahran ile ilişkilerini güçlendirmeye kararlı olduğunu belirtti. Ayrıca bu işbirliğinin bölgesel ve küresel istikrar ve kalkınma açısından faydalı olacağını vurguladı. Habere göre her iki taraf da ikili ilişkilerin tüm alanlarda genişletilmesi ve derinleştirilmesinin önemine dikkat çekti. İran ve Çin arasındaki işbirliğinin küresel dengelerin yeniden şekillenmesinde ve uluslararası düzenin oluşumunda etkili bir faktör olduğu ifade edildi. Ayrıca İran İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı ve Çin Büyükelçisi bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu ve bölgesel barış ve güvenliğin korunması için daha yakın işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. İran ve Çin arasında kapsamlı işbirliği programı olarak bilinen 25 yıllık stratejik anlaşma 27 Mart 2021'de Tahran'da iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından imzalanmıştı. Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Suriye'deki son şiddet olaylarından endişe duyduğunu belirterek, ülkedeki istikrar umudunun pamuk ipliğine bağlı olduğunu belirtti. Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Kaja Kallas, bugün Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye'de artan şiddet çok endişe verici. Bu durum ülkenin doğru yolda ilerlemesini sağlamak için daha fazla adım atmamız gerektiğini gösteriyor, dedi. Kallas'ın açıklamaları Suriye'de son dönemde bazı bölgelerde çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve bunun ülkenin gelecekteki istikrarına ilişkin endişeler yaratması bağlamında geldi. Bu arada Avrupa Birliği Savunma Üst Düzey Yetkilisi Andrews Kublius, Avrupa Komisyonu'nun Amerika'nın desteğinin devamına dair belirsizlikler arasında askeri istihbaratını güçlendirmek amacıyla yeni bir uydu ağı oluşturmayı değerlendirdiğini açıkladı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, cumartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne aceleci bir şekilde kabul edilmesine karşı olduğunu belirtti. Orban, Avrupa Birliği'nin savaşın devamını teşvik ederek Ukrayna'yı sömürgeleştirmeye çalıştığını iddia etti. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Avrupa ülkeleri gaz fiyatlarının artmasından duydukları endişe nedeniyle Avrupa Birliği'nin gaz depolarını doldurma zorunluluklarına ilişkin kurallarının değiştirilmesini talep etti. Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler Avrupa Birliği'nin zorunlu gaz stoklama takvimlerinin fiyatları artırdığını ve piyasaya Avrupalı alıcıların belirli bir dönemde büyük miktarlarda yakıt satın almak zorunda olduğu mesajını verdiğini, bunun da fiyat manipülasyonuna zemin hazırladığını savundu. Avrupa Birliği Konseyi geçen cuma günü yaptığı açıklamada Rusya'daki gerçek ve tüzel kişilere yönelik yaptırımların 15 Eylül tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Bu arada Avrupa Komisyon Sözcüsü Anwar Elaouni, İran, Çin ve Rusya'nın Pekin'de gerçekleştirdiği üçlü görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada toplantıyı takip ettiklerini ve İran'ın nükleer dosyasında sürdürülebilir tek çözümün hala diplomasi olduğuna inandıklarını belirtti. Avrupa Birliği Dış politika sorumlusu Kaja Kallas, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki barış müzakerelerinin tamamlandığının duyurulmasını memnuniyetle karşıladı. Kallas, bu anlaşmayı bölgede kalıcı barış ve güvenlik sağlama yolunda önemli bir adım olarak nitelendirerek Avrupa Birliği'nin bu süreci desteklemeye hazır olduğunu vurguladı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada Azerbaycan ile barış anlaşması taslağını tamamladıktan ve anlaşmanın imzalanacağı yer ve zaman konusunda müzakere etmeye hazır olduklarını duyurdu. Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Çarşamba günü Amerika'nın alüminyum ve çelik ithalatına uyguladığı %25'lik tarifenin yürürlüğe girmesiyle eş zamanlı olarak Avrupa Birliği'nin Amerikan ürünlerine misilleme tarifeleri uygulayacağını açıkladı. Ensarullah liderlerinden biri olan Hamid Asım, Yemen'in Gazze'yi destekleme konusundaki tutumundan geri adım atmasının imkansız olduğunu belirtti. Ensarullah liderlerinden Hamid Asım, Yemen'in Gazze'yi destekleme konusundaki tutumundan geri adım atmasının imkansız olduğunu belirterek şunları söyledi. Amerika'nın saldırılarına karşı çok sayıda seçeneğimiz var. Bu seçeneklerin ne olacağını askeri komutanlık açıklayacak ve bu yanıt oldukça acı verici olacak. Pasto'dayın Taslim Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre Yemenli yetkililer ve şahsiyetlerin Amerika'nın İsrail rejimini desteklemek amacıyla Yemen'deki sivil merkezlere yönelik vahşi saldırılarına karşı tepkiler devam ediyor. Bu kapsamda Ensarullah Hareketi'nin liderlerinden ve daha önce Yemen müzakere heyetinde yer almış olan Hamid Asım yaptığı açıklamada Yemen'in Amerika'nın saldırılarına karşı çok sayıda seçeneği olduğunu ve verecekleri yanıtın oldukça acı verici olacağını vurguladı. Hamid Asım El Cezire'ye verdiği açıklamada Amerika'nın Yemen'in birkaç bölgesine yönelik saldırılarının tamamen vahşi olduğunu ve sivil mahalleleri hedef aldığını, bunun sonucunda onlarca Yemenlinin evlerinde şehit düştüğünü ya da yaralandığını belirtti. Asım, Washington'un bu saldırılardan amacının işgalci Siyonist rejimi desteklemek ve Yemen'in Gazze halkına yönelik görevini yerine getirmesini engellemek olduğunu, ancak Amerika'nın bu amacına ulaşmasının imkansız olduğunu ifade etti. Yemen'in Gazze halkını destekleme tutumunun dini, ulusal ve etnik bir tutum olduğunu ve bu konuda asla geri adım atılmayacağını belirtti. Yemenli yetkili, bu tutumumuzla gurur duyuyoruz. Önceden bunun ağır bir bedelini ödeyeceğimizi biliyorduk. Ancak Filistin halkını desteklemek adına tüm zorluklar bizim için kolaylaşır ve Yemen onurlu tutumundan geri adım atmaz, dedi. Son olarak Yemen'in son gelişmelere karşı seçenekleri hakkında da konuşan Asım, bu saldırılara vereceğimiz yanıt çok acı verici olacak. Ancak nasıl yanıt vereceğimiz askeri komutanlığın kararına bağlıdır. Gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz ve Yemen ordusunun Amerika'nın saldırılarına karşı denizde ve karada gereken adımları atacağından eminiz. Özellikle düşman savaş uçaklarının kalkış yaptığı bölgelerde. Amerika'nın her türlü saldırısına karşı karşılıklı bir yanıt vereceğiz ve seçeneklerimiz çok şeklinde konuştu. Sırada bültenimizin son haberi var. UNICEF, İsrail'in tıbbi malzeme girişini engellemesi nedeniyle Gazze'deki 4000 bebeğin hayatının risk altında olduğunu vurguladı. Batı Şeria ve özellikle Gazze'deki Filistinli çocukların hayatta kalmak için en temel ihtiyaçlardan bile mahrum olduklarını ve sürekli kaygı içinde yaşadıklarını kaydeden UNICEF, İsrail'in tıbbi malzeme girişini engellemesi nedeniyle Gazze'deki 4000 bebeğin hayatının risk altında olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Filistinli çocukların durumuna ilişkin yeni raporunda Filistinli çocukların son derece endişe verici koşullarla karşı karşıya olduğunu, aşırı korku ve kaygı içinde yaşadığını ve insani yardımlardan mahrum kalmanın sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. UNICEF Batı Asya ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Edward Bigbeder, Gazze Şeridi ve Batı Şire'ye yaptığı 4 günlük saha ziyaretinin ardından dün gece yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Kudüs'teki durum çok endişe verici ve Filistinli çocukların neredeyse tamamı 2 milyon 400 bin çocuk. Çok kötü bir durum. Bu çocuklar aşırı korku ve kaygı içinde yaşıyorlar. Bazıları insani yardımlardan mahrum kalma, yerinden edilme, evlerinin yıkılması, hatta ölüm gibi gerçek sonuçlarla karşı karşıya kalıyorlar ve korunmaları gerekiyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran-Avrasya Serbest Ticaret Anlaşması Kanunu'nun duyurusu etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 123. maddesinin uygulanması amacıyla Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan uygulamaya konulmak üzere İran ve Avrasya Ekonomik Birliği ve üye devletler arasında serbest ticaret anlaşması hakkında kanunu yayımladı. Yaklaşık 2 ay içinde yürürlüğe girecek olan bu yasa Avrasya bölgesine İran İslam Cumhuriyeti ile ekonomik ilişkilerde muazzam bir sıçramaya tanıklık etme fırsatı sunacaktır. İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Hadi Tahan Nazif, İran İslam Cumhuriyeti ile Avrasya Ekonomik Birliği ve üye ülkeler arasında serbest ticaret anlaşması yasa önerisinin onaylandığını duyurdu. Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ermenistan Avrasya Ekonomik Birliği'nin 5 daimi üyesidir ve Özbekistan, Moldova, Küba ve İran'da gözlemci üyelerdir. Avrasya Ekonomik Birliği 29 Mayıs 2014'te Belarus, Kazakistan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan bir antlaşma ile temelleri atılan siyasi ve ekonomik bir birliktir. Avrasya Ekonomik Birliği'ne Ermenistan'ı dahil eden antlaşma 9 Ekim 2014'te imzalandı. Birlik resmen 1 Ocak 2015'te kurulmuştur. 23 Aralık 2014'te anlaşmaya imza atan Kırgızistan, Avrasya Birliği'ne tam üyeliği, protokollerin onaylandığı 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerliliğini kazanmıştır. Birliğin temeli 1994 yılında atılmıştır. Avrasya Birliği'nin her iki üye yelpazesinin birleşimi, İran'ın ekonomik, ticari, bilgi tabanlı, teknik ve mühendislik, enerji, tıp ve sağlık işleriyle ulaştırma koridorlarında çok elverişli bir konuma sahip olduğunu göstermektedir. Bu da birlikte ticaret ve ticari ilişkilerin artırılmasında oldukça etkili olabilir. Yalnızca üye ülkelerle değil, aynı zamanda küresel ekonomide de Avrasya ekonomik arenasında önemli bir dönüşüm oluşturabilir. Stratejik bölgesel konumu ve deniz, hava, demir ve karayolu ulaşım güzergahları göz önüne alındığında İran İslam Cumhuriyeti, Avrasya bölgesi pazarları ile küresel pazarlar arasında bir köprü olabilir. Bu arada İran'ın fuar düzenleme konusunda çok iyi bir tecrübesi var ve Avrasya bölgesindeki ülkelerde çok sayıda ticaret fuarının düzenlenmesi planlanıyor. Bu fuarlar Avrasya bölgesinin ticari, üretim ve endüstriyel kapasitelerinin tanıtılmasında çok önemli rol oynayacak. Bu konu hiç şüphesiz bölgesel ticari ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Çabahar Uluslararası Liman aracılığıyla küresel ticarete bağlanıyor ve hiç kuşkusuz Avrasya ülkeleri tarafından bu kapasitenin kullanılması yalnızca Orta Asya'nın denize kıyısı olmayan ülkelerini dünya ticaretiyle bağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Avrasya Birliği'ne serbest ticaret anlaşmasını kullanarak İran'ın serbest bölgelerine ve Çabahar'da dahil olmak üzere sanayi kentlerine yatırım yapma fırsatı sağlayacak. Böylece mallarını Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünyanın her yerindeki hedef pazarlara kolayca ihraç edebilecekler. Her halükarda Avrasya Birliği'nin üye ve gözlemci ülkeler arasında Rusya'dan sonra İran İslam Cumhuriyeti üretim, ticaret ve bilgi temelli en dinamik ve gelişmiş ekonomik koşullara sahiptir. İran ile Avrasya Birliği ve üyeleri arasında serbest ticaret anlaşmasına ilişkin yasanın duyurulması, bölgesel ticaretin verimliliğini artırmak için tüm kapasitesi ve olanaklarıyla ticaret ve üretim alanına girecek olan bölge için kesinlikle çok iyi bir ekonomik haberdir. Böylece Avrasya'nın küresel konumunu daha da güçlendirebilir. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Almanya, Avrupalılar İran ile etkileşime devam edecekler başlığı altında. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Avrupalılar İran ile etkileşime devam edecekler açıklamasında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Üçlüsü'nün temsilcilerinin Cenevre'de İran ile yaptığı son toplantının ardından bu görüşmelerle ilgili sorulara yanıt olarak Avrupalılar etkileşime devam edecekler. Amacımız İran'ın nükleer programına diplomatik bir çözüm bulmaktır açıklamasında bulundu. El Alemin bildirdiğine göre İngiltere, Fransa ve Almanya yakın zamanda İran temsilcileri kapalı kapılar ardında müzakereler yürüttü ve İran'ın nükleer programı konusunda bir çözüm arayışında bulundu. Aynı zamanda 2015 nükleer anlaşmasının bazı hükümlerini geniş bir uluslararası yaptırım yelpazesini yeniden uygulayacak olan tetikleme mekanizması olarak bilinen mekanizmayı uygulama tehdidinde bulundular. Bu madde anlaşmayı onaylayan Birleşmiş Milletler kararıyla birlikte İran'ın balistik füze programına ilişkin yasalar ve yasaklar içeriyordu. Ekim ayında kalan anlaşmalarla birlikte sona erecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai daha önce tetikleme mekanizmasının etkinleştirmesi için hiçbir gerekçe görmediğimizi vurgulayarak İran ve Avrupa arasında Mart ayı sonlarında yeni bir müzakere turunun olası olduğunu belirtti. Ayrıca son birkaç ayda kapsamlı ortak eylem planı COEP'in Avrupalı üye ülkeleriyle görüşmelerimiz olduğu diyen Bekai, Avrupa taraflarıyla aynı zamanda COEP üyesi oldukları için Çin ve Rusya ile etkileşim ve istişare halindeyiz. Ve muhtemelen yakın gelecekte onlarla bir uzman toplantısı yapacağız dedi. Washington Post gazetesine göre Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hawkes, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programının niteliği hakkındaki modası geçmiş ve asılsız iddialara dayanarak bu ülkenin zenginleştirme ve nükleer silah programını feshettiğini göstermesi gerektiğini söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'ın yüce liderine yazdığı mektup atıfta bulunarak Trump mektubunda İran'la iki şekilde başa çıkabileceğini açıkça belirtti. Askeri veya anlaşma yoluyla İran'ın teröre halkını en iyi çıkarlarını tercih edeceğini umuyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerikan Başkanı'nın mektubunun içeriği hakkında şunları belirtti. Şu anda Trump'ın mektubunu medyada yayınlama niyetimiz yok. Medyada bu mektupla ilgili yayınlananlar çoğunlukla spekülasyon ve kesin bir temeli yok. Mektubun içeriği Trump'ın kamuya açık konuşmalarından pek farklı değil ve bu unsurlara göre düzenlenmiş diyen sözcü, mektuba cevabımız incelemeler tamamlandıktan sonra uygun bir şekilde verilecektir dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerine şöyle devam etti. Amerika'nın samimiyetini göstermek için önünde uzun bir yol var. Ancak gerçek şu ki Amerika'dan alınan mesajlar çok çelişkili ve tutarsızdır. Yani müzakere ve diyalog için hazırlıklarını ifade ederken ticari ve üretim sektörlerimizin yeni çaplı yaptırımları uygulanıyor. Tek suçu resmi, yasal ve ulusal görevlerini yerine getirmek olan Petrol Bakanımız petrol üretimi ve satışı nedeniyle yaptırım altına alınıyor. Bu eylemler hiçbir şekilde Amerika'nın söylemiyle uyumlu ve tutarlı değil. Temel olarak diplomatik müzakerenin karşılıklı çıkarların olduğunu kabul etmemiz gereken görgü, kuralları ve gereklilikleri var. Karşılıklı saygı ve eşit bir bakış açısıyla bakınmamız ve daha da önemlisi Amerika'nın taahhüdü son 10-15 yılda taahhütlerine sadık olmadığını göstermiştir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Azerbaycan gazetesi İran ve Belarus arasındaki işbirliğinin gelişmekte olduğunu, Amerika'nın İran ile işbirliği suçlaması ile İsveç ile bir gruba yaptırım uyguladığını, Amerika ve Arapların Gazze'nin yeniden inşası için anlaştıklarını duyuruyor. Keyhan gazetesi İslam Devrimi liderinin şairlerle buluşmasındaki beyanatını kısaca şöyle aktarıyor.
Hazreti İmam Hasan Müçteba aleyhisselamın kutlu doğum gecesinde bir grup genç ve deneyimli şair İslam devrimi lideriyle bir araya geldi. Bu buluşmada 36 şair dini, sosyal ve siyasi konularda kendi şiirlerini okudu. Akşam ve yatsı namazından önce bir grup şair İslam devrimi lideriyle yakından görüşerek eserlerini takdim etti. İslam devrimi lideri Ayetullah Hamenei bu buluşmada bağlılık ve devrimci şiirin büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplantıda okunan şiirleri genel olarak iyi ve kaliteli bularak, özellikle gençler arasında şiirin yaygınlaşması son derece umut vericidir. 1403 yılında şairlerin edebi faaliyetlerine ilişkin raporlar, bağlılık ve devrimci şairlerimizin bu yıl iyi bir sınav verdiğini göstermektedir açıklamasında bulundu. Şiirin diğer medya türlerinin onu kendi otoritesinden düşüremediğini, benzersiz bir medya ve sanat olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamenei, şiir ne kadar ilerlerse ve iyi şairlerin sayısı artarsa bu sevindiricidir. Ancak niceliğin yanı sıra şiirlerin kalitesinin de artması beklenmektedir, dedi. Ayetullah Hamenei, şairin iç dünyasının şiirine yansımasının önemine vurgu yaparak, özellikle genç şairlere takva, bilgi temellerine bağlılık ve dini hassasiyetlerini korumalarını tavsiye ederek, Kur'an'ın şairlere çokça zikretmeye tavsiye etmesinin nedeni, şairin iç dünyası ne kadar temiz ve berrak olursa, şiirinin de o kadar temiz ve berrak olacağıdır ifadesini kullandı. Devrim lideri şiirde anlam derinliği oluşturmanın ve düşük seviyeli yaygın söylemleri şiire sokmaktan kaçınmanın şiiri yücelteceğini belirterek, öğretici temalar, etkili ve tatlı bir dille birlikte ince ve hassas şairane duygular şiiri öne çıkarır ve seçkin kılar, dedi.
Cumhur İslami Gazetesi, Filistin'e ait El-Aksa Televizyon Kanalı'nın uydu üzerindeki tüm yayınlarının Avrupa ve Amerika'nın talimatıyla kesildiğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Jolani hükümetinin Suriye'de Alevilere karşı cinayetlerini kınadığını ve Kanada yeni başbakanının asla Amerika'ya teslim olmayacaklarını söylediğini aktarıyor. Horasan Gazetesi, İran ve Türkiye arasındaki yeni işbirliğini konu edindiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, Türkiye ile ortak sınır bölgesi kurmak istiyoruz, dedi. İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, 3 komşu ülke ile aktif 6 sınır kapısı olan Batı Azerbaycan eyaleti özel bir konuma sahiptir. Burada Türkiye ile ortak sınır bölgesi kurmak istiyoruz, dedi. Bakan Sadık, ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi bizi yaptırımlara karşı daha güçlü kılıyor ifadesini kullandı. İran ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi hedefinin 30 milyar dolar olarak belirlendiği açıklanmıştı.
Tahran Radyosu.
Hub gazetesi, ülkede perşembelerin resmi tatil ilan edilmesinin anayasayı koruma konseyi açısından sakıncası olmadığını, Cumhurbaşkanından naklen en çok fırsatın başkentte saklı olduğunu söylediğini, yeni hicri şemsi yılında asgari ücret için 3 senaryonun söz konusu olduğunu belirtiyor. İttilat gazetesi Hamas'ın ateşkes ile ilgili görüşünü şöyle duyuruyor.
Filistin İslami Derneği şirketi Hamas sözcüsü, Gazze şeridinde ateşkes anlaşması için arabulucuların önerilerini memnuniyetle karşılayarak topun şu anda işgalci rejimin sahasında olduğunu söyledi. Abdüllatif Elkanu, El Arabiye televizyonuna verdiği röportajda, arabulucular tarafından bize ulaşan her öneriyi memnuniyetle karşılıyor ve onlara esnek ve tamamen olumlu bir şekilde yaklaşıyoruz, dedi. Kanu, topun şu anda Siyonist rejimin sahasında olduğunu belirterek, asıl sorunun bu rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun siyasi geleceğini kurtarmak amacıyla oyalanmada ısrar etmesi olduğunu vurguladı. Her zamanki gibi İsrail rejiminin anlaşmaları ihlal etmesine alışkınız ve ateşkes ihlallerini arabuluculara bildirdik. Bu rejim çok kaçamak davranıyor. Şartlarımız ateşkes anlaşmasını sağlamlaştırmak ve işgalcileri maddelerini uygulamaya zorlamak yönündedir ifadesine dikkat çeken Hamas sözcüsü, heyetlerinin geçen cuma günü Kahire'ye döndüğünü ve ateşkes bağlılıklarını bir kez daha ilan ettiğini belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatlar ayı Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Siz kıymetli dinleyicilerimizin oruçlarınız ve ibadetlerinizin kabul edildiği ile bu mübarek ayda bereketli ve hayırlı anlar yaşamanızı arzu ediyoruz. Bazı rivayetlere göre mübarek Ramazan ayının 17. günü Peygamber Efendimizin Miraç yıl dönümüdür. Peygamber Efendimiz'i Allah ve ilahi kemale doğru yapacağımız bu manevi yolculuktan feyizler almanızı temenni ediyoruz.
سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا رحمة للعالمين أرسلك الله.
İslam'ın başlangıcında Peygamber Efendimiz'in başından geçen en hayret verici ve muhteşem olaylardan biri İsra adı ile de bilinen Miraç olayıdır. İslam peygamberinin en büyük mucizelerinden sayılan Miraç, insani aklın kavranmasında zorluk çektiği bir olay olmuştur. Gerçekte Miraç, maddi daireden çıkım ve öteki semalara ayak basmaktır. Bu ilahi mucize, Peygamber Efendimiz'in halisane kulluğu ve ibadeti sayesinde gerçekleşmiştir. Bu konuya değinen birçok Kur'an-ı ayet ve rivayet, bu olayın görkemini ve şanını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Gerçekte Miraç, Resul-i Ekrem'in yerden göklere yolculuk yaptığı üstün dereceli manevi bir yolculuktur.
Gecenin karanlığı her yere bürünmüş, gündüzün aydınlığından eser kalmamıştı. İnsanlar günlük çalışmaları ve işlerinden evlerine çekilip dinlenirken, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de farizaları yerine getirdikten sonra yorgunluğunu üstünden atmak için yatağına uzandı. Birdenbire Cebrail'in tanıdık sesini duydu. Ey Muhammed, kalk, bizim ile yola koyul, çünkü uzun mesafeli bir yolculuğa çıkacağız.
Allah'ın vahiy meleği Cebrail, Burak adlı bir bineyi gösterdi. Böylece Peygamber Efendimizin görkemli ve eşsiz yolculuğu Ümmi Hane'nin evinden ve Mescid-ül Haram'dan başladı. Ancak aynı bineye binmiş halde Beytül Mukaddes'e doğru yola koyularak çok kısa bir sürede oraya vardı. Peygamber Efendimiz Beytül Mukaddes yani Mescid-ül Aksa'da ise İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam gibi büyük peygamberlerin ruhları ile birlikte namazını kıldı. Daha sonra Mescid-ül Aksa'dan Hazreti İsa'nın doğum yeri olan Beytül Lehme peygamberlerin evlerini ziyaret etmek için yola çıktı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimi zamanlar bu yolculuğundan dolayı şükretmesi ve de mübarek yerlerin hürmetine iki rekat şükür namazı kılırdı.
Bunun ardından ise Allah Resulü'nün göklerin yedi katına olan yolculuğun ikinci aşaması başlamış oldu. Peygamber Efendimiz gök katlarını peşi sıra geride bırakıp üst katlardaki alemler ve yıldızların yapısı ile de yakından aşina oldu. Ancak göklerin her katında yeni sahneler ile karşı karşıya kalıp peygamberler ve meleklerin ruhları ile konuşmalarda gerçekleştirdi. Peygamber Efendimiz bazı semavi katlarda cehennem ehli ve bazı katlarda da cennet ve cennet ehli ile karşılaşıp Allah'ın azap ve rahmet merkezlerini yakından görmüş oldu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böylece cennet ve cehennem ehlinin farklı dereceleriyle yakından tanışmış oldu.
Peygamber Efendimiz bu yolculuğunun sonunda 7. semada bulunan Sidretül Müntaha'ya ve Cennetül Mava yani en üstün cennete varıp orada alemlerin Rabbinin görkeminin eserleriyle baş başa kaldı. Peygamber Efendimiz o kadar yükseldi ki Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Hatta Cebrail bile oraya girmeden önce durup şöyle dedi. Gerçekten bir parmak ucu kadar yükselsem yanacağım.
İşte tam da bu sırada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o nur ve aydınlık dünyasında ilahi kurb ve batını şuhudun doruğuna ulaştı. Allahu Teala bu yolculukta Peygamber Efendimize çok önemli tavsiyeler ve emirlerde bulundu. Böylece Beytül Haram'dan ve kimilerinin dediğine göre Peygamber Efendimizin amca kızı olan aynı zamanda Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ablası sayılan Ümmü Han'ın evinden başlayan ilahi yolculuk Sidretül Münteha noktasında sona erdi. Daha sonra ise Peygamber Efendimiz'e geldiği yoldan geri dönmesi emredildi.
Peygamber Efendimiz bu ilahi yolculuktan geri dönerken Beytül Mukaddes'te yere indi ve oradan da Mekke'ye doğru yola çıktı. Allah Resulü yolun ortasında Kureyş kabilesine ait büyük bir ticari kervan ile karşılaşıp onların kaybolmuş bir deveyi aradıklarını gördü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğuna devam ederek güneşin doğuşundan önce Ümmü Hane evinde bineğinden indi.
Miraç gecesinin hikayesi topraktan göklere ve oradan Allah'a doğru yapılan ilahi yolculuğun hikayesidir. Allahu Teala da kendisi bu olayı İsra suresinin ilk ayetinde şöyle anlatmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa'llazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina. İnnehu huves semi'ul basir.
Kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir.
Sallu ala Muhammed ve ala Ali Ahmed. Evveluna Muhammed, evsatuna Muhammed, ahiruna Muhammed. Sallu ala Muhammed ve ala Ali Ahmed. نور الهدى قد شع من محمد وبدره قد تم في محمد نور الهدى قد شع من محمد وبدره قد تم في محمد صلوا على محمد وعلى آل أحمد.
Büyük Kur'an müfessiri Allame Tabatabai İsra suresinin ilk ayetini şöyle yorumlamakta: Kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme geceleyin eşsiz azametiyle kudret ve saltanatının nihayetini gösteren Allah'a bir gece içerisinde bu seçilmiş kulunu Mescid-ül Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yani Beytül Mukaddes'e götüren ve Peygamber Efendimiz'in çevresine mübarek eden Allah'a mahsustur. Bu gece seyri Allahu Teala'nın azameti ve ayetlerinin gösterilmesi için gerçekleşti. Allahu Teala peygamberini en iyi duyan, en iyi gören ve onun halini en iyi anlayandır. Böylece Peygamber Efendimizin de inayet ve hükümete layık olduğunu biliyordu.
Değerli İslam peygamberi aracısız olarak mübarek gönüllerini esinlenen yegane Allah'ın sözlerini Miraç hadisesinde insanlar ile paylaşmıştır. Bu hadis Allahu Teala ile Peygamber Efendimiz arasında geçen soru cevaplardan meydana gelmektedir. Bu hadisi şerifin başlarında Peygamber Efendimizin şöyle bir soru sorduğu anlatılmaktadır. Allah'ım, en üstün amel hangisidir? Cevap ise şöyledir: bana tevekkül etmek ve kısmet olarak belirlediğimden memnun olmaktan daha üstün olanı yoktur. Bu kısa cevap insanın kemale erme ve yücelmesini engelleyen yolun en iyi anahtarı ve çaresidir. Tevekkül demek Allahu Teala'ya güvenmek ve ona yakin etmek demektir. Bu da insanın ruhunu ve vücudu için en büyük dayanak sayılmaktadır.
Tahran Radyosu.
Miraç hadisinin bir başka bölümünde ise Allahu Teala Peygamber Efendimize şöyle buyurmaktadırlar: Ey Ahmet, ibadet 10 kısmı vardır. 9 kısmı helal rızık aramaktır. Bu yüzden yemeni ve içmeni ve helal yoldan elde edilen içecekler ve yiyeceklerden sağlarsan benim koruma ve himayem altında olacaksın. Peygamber Efendimiz şöyle bir soruda sordular: Allah'ım, ilk ve en üstün ibadet nedir? Allahu Teala şöyle buyurdu: İbadetin başlangıcı oruç ve sükûttür.
Bu hadisten ve bu soru cevaptan Allah'ın kulluğunu ve ibadetini yapmakta, oruç tutmak ve sükuta uymanın ne denli önemli olduğunu anlıyoruz. Bu ikisi Allah'ın kulluğunu ve ibadetini yapmak ve insanın yücelmesi için ilk adımlar sayılmaktadır. İnsanın dilinin sınırsız olup her batıl ve beyhude lafı ağza getirdiği sürece böyle bir insan kulluk edemez, sonuca varamaz. Karın içinde aynı şey geçerlidir. İnsan istediğini yiyip karnını kendi haline bırakırsa sadece yemekle meşgul olan hayvanlara benzeyip hiç kendini geliştiremez.
Bu hadise göre Peygamber Efendimiz daha sonra şöyle bir soruda sormuşlardır: Allah'ım, orucun etkileri nelerdir? Allahu Teala şöyle buyurmuşlardır: oruç tutmak hikmetin ortaya çıkmasına neden olur. Hikmet ise tanıma ve tanıma da yakine yol açar. Kulum yakine ulaştığı zaman artık hayatın zorluğu ve rahatlığı anlamsız hale gelir. Hayret vereceği Miraç olayı, Peygamber Efendimizin yüce ve eşsiz makamını ve kişiliğini daha azametli bir şekilde göstermektedir. Bu ilahi seyirde Allah Resulü Allah katındaki halisane kulluğundan dolayı mükafatlandırılırdı. Gerçekte Miraç olayından insanoğlunun kapasitesinin ne denli yüksek olduğu, ne kadar yüksek kemal seviyelerine varabileceğini göstermektedir. Aslında İbrahim Aleyhisselam gibi peygamberler de semaları gezen peygamberlerdendir. Ama Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o kadar bu seyirde ilerleyip Allah'a yakınlaştı ki Allah Teala da onun hakkında Necm suresinin 9. ayetinde şöyle buyurdu. O kadar ki birleştirilmiş iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.
Değerli dinleyiciler, şimdi hep birlikte Ramazan ayının 17. gününün duasını dinliyoruz.
Allahümme ihdini fihi وقض لي فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال صل على محمد وآله
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İman Nuru. Değerli dinleyiciler, İman Nuru isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Fransız şarkıcı Melanie Diams'ın İslam dinini benimseme macerasını sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bayan Diams şöyle diyor, İslam dininin yayılması benim yaşamıma neşe, huzur ve güven duygusunu getirdi. Eğer ben yeni yaşamımda huzur ve neşe hissediyorsam bunu Allah'a olan imanıma borçluyum.
Bazıları İslam dinine yönelişin sadece sıradan insanların arasında yaygın bir mesele olduğunu düşünebilir. Oysa bu semavi dini benimseyen insanlara bakıldığında, İslam'ın iman nuru ve güçlü mantığı, hakikat peşinde olan insanları hangi kesimden olurlarsa olsunlar kendine doğru çektiği anlaşılır. Buna göre de birçok bilgin, aydın, düşünür, politikacı, sporcu ve sanatçı da son semavi ve en mükemmel din olan İslam dinini benimseyen insanların arasında yer alıyor. Fransız rap müziği şarkıcısı Bayan Melanie Georgiades ya da sanat dünyasındaki adıyla Melanie Diams, bir süre şarkıcılığın doruk noktasında yaşadıktan sonra gerçek huzur ve saadeti İslam dininde buldu ve Müslüman oldu. Bayan Diams'ın yaşam öyküsü, İslam dinini benimseyen diğer insanların yaşam öyküsü gibi ilginçtir.
Melanie Diams 1980 yılında Kıbrıs adasında Yunan bir baba ve Fransız bir annenin evliliklerinin meyvesidir. Melanie çok zor bir çocukluk dönemini geride bıraktı. Melanie'nin ailesi mali açıdan uygun durumda değildi. Henüz 4 yaşındayken daha iyi bir yaşam umuduyla ailesiyle beraber Fransa'ya göç etti. Ancak Fransa'da da ailenin durumu iyileşmedi. Bilakis 7 yaşına geldiğinde anne ve babasının boşanmasına sebebiyet verdi. Böylece Melanie'nin hayatında önemli bir değişiklik yaşandı ve Melanie esirgeme kurumuna verildi.
Ancak 1994 yılında Melanie'nin yaşamı değişmeye başladı ve şarkıcılık alanında sergilediği yetenekle bu sanata yöneldi ve daha sonraları Fransa'nın Rap Prensesi ünvanını ve birçok ödül kazandı. Ancak şarkıcılık, şan, şöhret, para ve servet Melanie'nin huzursuz ruhunu tatmin etmeye yetmedi ve 2007 yılında şiddetli bir depresyona yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Bir yıl sonra Melanie Diams derin bir değişimle karşılaştı ve sanki içinde bulunduğu ve onu intihar etme noktasına kadar sürükleyen vahim durumdan bir kurtuluş yolu bulmuş gibi oldu. Evet, Melanie rahmet ve huzur dini olan İslam dinine yönelmişti.
Bayan Melanie Diams bu ruhi değişimini şöyle anlatıyor. Gerçekte bende bağnazlık ve her türlü kötülüğe karşı sevgi, şefkat, barış ve ahlak işareti olan bir değişim gerçekleşti. Akıl hastanesi, delirmek, boşluk noktasına gelmek gibi kötü bir maziye karşın Müslüman olunca adeta yeniden doğmuş gibi oldum. İslam dini bende büyük değişiklikler yarattı. Zira özellikle ben bir ömür şan ve şöhret peşinden koşmuş, bu uğurda çaba harcamış biriydim. Ama kendi kendime dedim ki, yeter artık. İlerlemek için biraz büyü. Bugün ben istediğim huzura kavuştum. Aslında benim öyküm diğer birçok sanatçının öyküsüne benziyor.
Tahran Radyosu.
Yeni Müslüman Bayan Diams, acaba müziği Allah'a imanla mı değiştin sorusuna cevaben şöyle diyor. Bu ikisini asla birbiriyle mukayese edemem. Bugün ben ancak Allah için ve ona olan aşkım için yaşıyorum. Artık yalnızlık duygusu ve kaygı hissetmiyorum ve yaşamım anlam kazandı. Bu her gün yaşadığım bir gerçektir ve ben her gün 5 kez canı gönülden dua ediyorum, yani namaz kılıyorum.
Batı dünyası mutluluğun sınırsız para ve dizgini kopmuş, sınırsız özgürlükte yattığını telkin etmeye çalışıyor. Oysa gerçek şu ki, insanın kemale ermek isteyen ruhu maddiyatın çok ötesinde yüce ülkülerin peşindedir. Bu konuda Melanie şöyle diyor, bazı insanlar biz Müslümanların bazı kısıtlamalar yüzünden mutlu olmadığımızı ve toplumda yaygın olan gelenekler dışında mutlulukları benimsememiz zor ve imkansız olduğunu düşünebilir. Bu yüzden de her ne pahasına olursa olsun elde edilen para ile mutlu olabileceklerini zannedebilir. Oysa bugün benim için bunlar anlam taşımıyor ve başka şeyler daha cazip geliyor.
Bir zamanlar ünlü bir rap şarkıcısı olan Melanie Diams şimdi batı ve rap müziği hakkında şöyle diyor. Ben artık müzik dinlemiyorum. Bana kibir, şiddet, tüketicilik ruhu gibi durumları dayatan Batı ve rap müziğini sevmiyorum. Zira rap müziğinin acı gerçekleri yaratabildiğini düşünüyorum ve bence bunları benimsemek saflıktır. Ben artık değiştim ve değişime uğradım. Bundan başka ben bir anneyim ve artık şarkıcılık ortamıyla hiçbir ilişkim kalmadı.
Ancak İslam dininin Melanie Diams gibi ünlü bir sanatçı tarafından benimsenmesi ise bu semavi dinin muhaliflerini ve bağnaz çevreleri öfkelendirdi. Bu zümre Melanie'nin imajını zedelemek ve İslam dininden el çekmeye zorlamak için namertçe uygulamalarda bulundu. Özellikle Diams Müslüman olduktan sonra İslami hicap ve tesettürünü koruma üzerinde ısrar ettiği halde bazı Avrupa ülkelerinde ve de özgürlük iddiasında bulunan Fransa'da Müslüman kadınların İslami tesettür ve hicabına karşı yoğun kısıtlamalar getiriliyor.
Melanie bu konuda şöyle diyor. Müslüman olduktan sonra Paris'te eski fotoğraflarımın yayımlanması çok çirkin bir oyundu. Bunlar beni rahatsız ediyor. Onlar benim özel fotoğraflarımı çalmıştır. Melanie muhaliflerine gönderme yaparak şöyle devam ediyor. Her insan yaşamında mutlu olduğunu beyan etme hakkına sahiptir. O zaman neden ben bunu başkalarıyla paylaşmamalıyım ki? Güya benim başörtüm Fransa'da büyük bir soruna dönüşmüş. Çünkü birçok kişiden bunun siyasi ve isyancı bir hareket olduğunu duydum. Sonunda Melanie Diams 2015 yılında Melanie, Fransız ve Müslüman başlıklı bir kitap yazdı ve içinde muhaliflerin iftiralarına cevap vererek inancını savundu.
Gerçekte Bayan Diams'ın İslam dinine ve İslami tesettüre olan inancı, muhaliflerin tacizi ve karlama kampanyaları ile vazgeçmeyeceği kadar güçlüydü. Melanie bu konuda da açıkça şöyle diyor. Ben anlamıyorum. Nasıl olur da imandan söz edilebilir ama hicapsız olunur? Bu ikisi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Melanie Fransa'da yayınlanan Express dergisine verdiği mülakatta da hicap hakkında şöyle diyor. Acaba başörtülü ve tesettürlü bir kadın veya İslam dinine yönelik bir insanın fikri ve duygusal bağımsızlığı olamaz mı? Oysa hicap bu kadına şecaat, kişilik, sabır, güçlü iman ve maneviyat sunuyor. Benim hicabım Allah ile olan ilişkimdir. Ben tek başıma İslami tesettüre karar verdim. Benim tüm vücudumla ve tüm organlarımla hicaba uymam gerektiğine inanıyorum. Kalabalık ortamlarda bana baktıklarında şimdi kendimi çok rahat hissediyorum. Ben hicabla kendimi keşfettim.
TF1 kanalının sunucusu Melanie Diams'la görüşmesi hakkında şöyle diyor. Melanie sözlerinde hicap ve İslami giyimle ilgili özgürlükten söz etti ve İslami giyimin kendisini özgür hissetmesine yardımcı olduğunu söyledi. Üstelik bu özgürlüğün kendi seçimi olduğunu vurguladı. Yani her yaptığı özgürce yapılmıştır. Üstelik vücudunu başkalarının gözü önünde sergilemeden. Melanie bu mülakatta da şöyle diyor. Başörtülü kadınların haklarına uyulmaması büyük talihsizliktir. Bu kadınlar bağnazlıkların kurbanı oluyor.
Batı dünyası garezkar bir şekilde yürüttüğü geniş kampanyalarla tekfirci sapkın terör örgütlerinin batıda işledikleri cinayetlerin İslami düşüncenin ürünü olduğunu telkin etmeye çalışıyor. Böylece tüm Müslümanları terörist olarak tanıtıyor. Oysa ilginçtir ki bu tür sapkın terör örgütlerinin hemen hemen tümü batılı devletlerin mali ve askeri yardımları ile türemiştir. Ancak Batı dünyasının İslam karşıtı medya organları ne zaman Avrupa'da bir terör eylemi gerçekleşirse hemen karalama kampanyaları başlatıyor ve radikal sağ örgütler İslam karşıtları Müslümanları tekfirci teröristlerin ortağı ilan ediyor ve sonuçta onların can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu durumun bir örneği Fransa'da Ocak 2015'te Charlie Hebdo mizah dergisine düzenlenen saldırısından sonra yaşandı ve Fransa'da yaşayan Müslümanlar radikal örgütlerin tacizleri ve tehditlerine maruz kaldı.
O günlerde Melanie Diams bir mesaj yayımlayarak söz konusu terör saldırısını kınadı. Melanie mesajında şöyle dedi. Ben bir Fransızım, ben bir Müslümanım ve ben de bu olaydan etkilenerek üzüldüm. Ben bu tür şiddet ve barbarlığın İslam adına yapılıyor olmasından rahatsız oluyorum. İslam dini şiddet ve terörü men etmiştir ve barış ve huzur istemektedir. İslam dini intikam veya cinayeti öğretmez. Bilakis İman nurunu yaygınlaştırmakla insanların davranışını iyiliğe doğru yönlendirir. Suç ve cinayet, ırkçı düşünceleri olan cahil insanların işidir. Melanie ayrıca radikal kesimlerin bu hadiseye tepkisine de değinerek şöyle devam ediyor. Ben nefret ve şiddet korkusundan evimin kapısını kapatmıştım. Bu durum şeytanın oyunudur ve herkesin bu oyunu engellemesi ve kin ve nefretin artmasına mani olması gerekir.
Melanie Diams şimdi yaşamını İslami ve insani yüce hedefler doğrultusunda kurduğunu belirterek yeni inancı hakkında şöyle diyor. İslam dini, büyüdüğüm din yani Hristiyanlıktan çok daha sade ve daha aydındır. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin tarihini okuyorum. Ben bu insanlardan sabır ve bağışlamayı öğrendim. Melanie İslam dininin onu nasıl etkilediğini şöyle anlatıyor. İslam dininin yayılması benim yaşamıma neşe, huzur ve güven duygusunu getirdi. Eğer ben yeni yaşamımda huzur ve neşe hissediyorsam bunu Allah'a olan imanıma borçluyum.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa, sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teâlâ tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.